Bir Gün TV'den herkese merhabalar. Seçimlere 19 gün kaldı ve son viraja girdik. Bir Gün yazarı Güven Gürkan Öztan da son virajla ilgili kritik bir yazı kaleme aldı. Biz de bu yazı ekseninde son gelişmeleri değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Serkan.
Teşekkürler. Hocam şimdi sizin son yazınızın başlığı son viraj büyük tehlikelerle dolu. Öncelikle nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız? Erdoğan'ın sessizliğiyle alakalı İki tane yoruma değiniyorsunuz. Bir tanesi acaba şapkadan tavşan mı çıkaracak şeklinde bir yorum kamuoyunda var. Bir taraftan da seçimi kaybettiğini kabul etti AKP. Bu yüzden iktidar cenahı bir şey yapamıyor şeklinde yorum var. Bu iki yorumla ilgili değerlendirmeniz nedir? Siz nasıl takip ediyorsunuz süreci?
Aslında bütün bu seçim sürecinin startını geçen sonbaharda Türkiye 107 lansmanıyla iktidar yapmıştı. Oradan itibaren seçim propagandası da bu Türkiye 100 yılı vizyonunun üzerine inşa edeceklerdi. Ancak hiç de istedikleri gibi gitmedi süreç. Çünkü muhalefetin bir ortak aday konusunda, anlaşma konusunda bir türlü birbirlerini dinlemeyeceğini düşünüyordu. Aynı zamanda iktidarın kendi iç konsolidasyonunda sorun olmayacağını varsayıyorlardı. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Üstüne üstlük iktidar canında ciddi bir gerileme söz konusu oldu. Ve bütün bunların üzerine 6 Şubat depremi yaşandı. 6 Şubat depremi önemli bir kırılma noktasıydı çünkü yıllardır anlatılan iktidarın bütün bu süreçlerde hızlı müdahale edeceğine dair mit yerle bir oldu ve seçim kampanyası da akamete uğradı. Bunu izleyen zaman diliminde ilginç olan şey şuydu. İlk önce seçim sürecinde yaşanılan koordinasyonsuzluk, beceriksizliği örtbas etmeye denediler. Daha sonra da uzun bir suskunluk, sessizlik dönemine girdiler. Mart ayı başından Nisan ayı ortasına kadar süren bir süreçten söz ediyoruz. Bu süreçte neredeyse AKP teşkilatları buhar oldu, silindi. Ve herkes şöyle bir yorum yaptı. Neyi bekliyorlar? Neden sahaya iniyorlar? Deprem nedeniyle mi iniyorlar? Aslında cephane olmamasından, yeni bir söz, yeni bir hikaye anlatamamalarından kaynaklanan bir sıkışma, tıkanma söz konusuydu. Ve bu sıkışmayı ve tıkanmayı anlıyoruz ki biz Adıyaman'da en son karşılaştığımız provokasyonlarla birlikte bu sıkışmayı şiddet araçlarına başvurarak aşmayı deneyecekler. Seçime 3 hafta kala bunun dozunun artacağına dair çok önemli emareler var. O yüzden bu viraj riskli. Adıyaman bir tesadüf değildi. Adıyaman'da yaşananlar tek bir olay da değildi. Büyük ölçüde daha önce seçim bürolarına yapılan saldırılar ve yine bütün bunlarla birlikte bugün sabah itibariyle çok sayıda Kürt siyasetine yakın ismin gözaltına alınması, avukatlar, sanatçılar dahil olmak üzere bu sürecin mekaniğinin hızlandığını bize anlatıyor.
Peki hocam, şimdi sizin de dediğiniz gibi aslında bu İslamcı gericiliğin bir şekilde azgınlaşmasına tekabül eden süreçte Kılıçdaroğlu'nun Kürtler ve Aleviler başlıklı iki tane videosu da vardı. Bu videonun da saraydaki yankıları ile ilgili de siz yazınızda değiniyorsunuz. Nasıl bir yankı yaptı bu videolar?
Bence her ikisi de, her iki videonun peşi sıra gelmesi ve özellikle Alevi videosunun Kılıçdaroğlu'nun kendi Alevi kimliğini de zikrederek aslında meselenin bu mezhepsel kuşatmayı delme olduğunu ve bunun yolunun da aslında saray rejiminden kurtulmak olduğunu işaret etmesi. Çok önemli bir kırılma. Çünkü uzun bir süredir Kılıçdaroğlu'nun adaylığı resmileştikten sonra özellikle de AKP teşkilatlarının sahada yaptığı en önemli propaganda Kılıçdaroğlu'nun mezhepsel kimliğiydi. Buna suskun kalmak, bunu geçiştirmek, bunu önemsizleştirmek gibi bir yöntem bu zamana kadar tercih edilmişti ama son videoyla bir meydan okuma oldu. Ve hatta bu meydan okuma bir kimlik siyasetini aşma, kimlikçi bir kuşatmanın üstüne gitme ve onun yerine işte daha eşit yurttaşlık ve liyakat esaslı bir karşı çıkışla beraber oldu. Bu tabii çok ciddi saray koridorlarında bu zamana kadar yapılan Kılıçdaroğlu aleyhtarı projenin sarsılması anlamına geldi. Daha önceki Kürtler videosu da böyleydi. Ve iktidarın hem Kürt seçmenli hem Alevi seçmenli olan bir şekilde onların üzerinden yaptığı siyaset yerle bir olmuş oldu. Tabii böyle olunca da tahmin edebileceğiniz gibi çok başka bir mezhepçi hat üzerinden İslamcı motifleri sonuna kadar kullanılan bir siyaset alanına kendisini hapsetti iktidar. Türkiye'de çok yaşamadığımız şeylerdir cami avlularının bir miting alanı olarak kullanılması ya da işte bu son seccade siyaseti diye tarif ettiğimiz şeyde gördüğümüz durum. Çok mezhepçi, çok gerici bir üslubun benimsenmesi, bunun açıkça yapılması ve tabii bütün bunlar yapılırken de müttefik olarak en gerici unsurların da yanına alınmış olması 14 Mayıs seçimini çok önemli bir kırılma noktası olarak tarif etmemizi bir nebze daha o noktaya bizi yaklaştırdı.
Hocam şimdi 14 Mayıs ile ilgili şu soru da kamuoyunun gündeminde. Siz de yazınızda değiniyorsunuz. Eğer seçimi Erdoğan kaybederse hadi bana müsaade deyip şapkasını, çantasını, ceketini alıp saraydan çıkar mı? Bu soru önümüzde. Öte yandan Pelikancılar, Ebabil Harekatı gibi, Soylu grubu gibi, Sadat gibi yapıların da seçim günü provokasyon yapıp yapmayacağına dair de tabii süreci izliyoruz, takip ediyoruz. Bu grupların nasıl bir risk teşkil ettiğine dair ne dersiniz acaba? Ve bunun önü nasıl alınabilir?
Şimdi şunu tahmin ediyoruz. İktidar kaybetme hissiyatına girdiği andan itibaren iktidarın etrafında örgütlenmiş, kümelenmiş gruplar kendi bekaları için bir mücadele verecekler. Bu mücadele toplumdaki tüm fay hatlarını yerinden oynatmaya teşebbüs eden bir mücadeleye dönüşebilir. Yani bu gördüğümüz provokasyonların başkaları da karşımıza çıkabilir. Üstüne üstlük bunların hepsi bir merkezden yönetilmiyor da olabilir. Yani tarif ettiğimiz gruplar otonom hareket etmeye de kalkabilirler. O yüzden de önümüzdeki 3 hafta riskli ama sadece 3 hafta değil. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda noktalanmazsa ondan sonra ikinci tura kadar olan süreç içerisinde de benzer risklerle karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi bunu önleyebilmek, tam manasıyla önleyebilmek mümkün müdür? Bu ayrı bir soru işareti ama şunu ifade etmek lazım. Toplumsal muhalefetin gücü, enerjisi, seçimi kazanma konusunda yarattığı toplumda heyecan ve kurumları bu tip provokasyonlara teşebbüs edecek insanları geri adım attırabilecek bir hareketlenme demokratik mücadele için çok önemli. Eğer siz bu süreci mümkün olduğu kadar sessiz, mümkün olduğu kadar sadece seçim meydanlarındaki konuşmalarla geçirirseniz toplumsal muhalefetin daha aktif bir biçimde sahada olmasına karşı sempatik davranmazsınız, riskleri çoğaltırsınız. Kurumların YSK başta olmak üzere Türkiye'deki bütün kurumlar bu süreçte demokratik ve şeffaf hareket etmeye toplumun baskısıyla mecbur hissetmeli kendini. Hukukun dışına çıkmamaya mecbur hissetmeli. Bu yalnızca muhalefetin siyasi performansıyla olabilecek bir şey değil. Aynı zamanda geniş halk kitlelerinin taleplerinin daha duyulur ve daha görünür olmasıyla ilgili bir süreç.
Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Seçimin birinci turda bitmesi için tabii dönüp dolaşıp yeniden Muharrem İnce meselesine gelmek zorunda kalıyoruz. Bir önceki kamuoyu araştırmalarında İnce'nin %9'lara kadar çıktığını gördük. Fakat son olarak yine %6'larda, %5'lerde görüyoruz Muharrem İnce'yi. Muharrem İnce de 3-4 gündür tamamen muhalefete yönelik aslında sanki siyasal kampanyasını dizayn etmiş görünüyor. Son attığı sosyal medya mesajları da buna işaret ediyor. Muharrem İnce ne yapmaya çalışıyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi Muharrem İnce'nin seçim gününe kadar düşüşü bence devam edecek. Çünkü kendisine sempatiyle bakan kitleleri bile büyük ölçüde küstüren, onları hayal kırıklığına uğratan bir üslup sergiliyor. Üstüne üstlük de iktidara değil de muhalefete muhalefet etmek üzere kurulu bir siyasi hattın her ne kadar iktidar kanallarından beslense de Türkiye siyasetinde bir geleceği yok. Bu %6, %5'in daha aşağıya inme ihtimali de bence yüksek. Bu noktadan sonra Muharrem İnce Kılıçdaroğlu lehine kenara çekilse bile bence kredisini tamamlamış, bitirmiş durumda. Bundan sonra önemli olan şey şu, bir kararsız ya da kararsız olduğu için başka adaylara yönelmeye biraz daha yatkın bir kitle var. O kitleyi mümkün olduğu kadar gücün yanına çekmek lazım. Muhalefetin de bunu başarabilmesi için kendi gücünün Erdoğan'ın gücünden daha fazla olduğuna inandırması gerekiyor. Bu şartlar altında ben ilk turda bitme ihtimalinin tamamen masadan kalkmadığını düşünüyorum. Çok kuvvetli bir ihtimal değil şu gün itibariyle ama hala bir, önemli bir ihtimal. Ve belki de şunu söyleyelim. Yani Türkiye ikinci turdaki bir gerilimi yaşatmak ve bunun sebebi olmak Muharrem İnce veya başka biri için çok ağır bir vebal.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınızı değerlendirmeniz için. Bir gün yazarı akademisyen Güven Gürkan Öztan'la seçime 19 gün kala neler yaşandığını ve neler yaşanabileceğini konuştuk. Seçimle ilgili yayınlarımıza hoşçakalın.